Ayrım 2.
Yanındaki ön ve ardındaki arkadaşlarına silgimi aldınız mı diye sordu. Hayır yanıtları onu üzmüştü. Armağan gelmişti bu ona. Annesine ne yanıt verecekti? Hem birinci dersin sonuna dek vardı. İki yanındaki arkadaşlarıyla yanlışlarını onunla düzeltmişlerdi. Öğretmenleri güler yüzüyle içeriye girdi. Derslik sessizliğe gömüldü. Yüksel yitirdiği silgisini öğretmenine söylemeyi uygun buldu. İlk ders kullandığım silgimi yitirdim efendim dedi. Çocuklardan öğretmen de yanıt alamamıştı. Yüksel'in sağındaki yaramazlığıyla tanınan çocuk mırıldanır gibi Cemil'in elinde gördüm dedi. Cemil kasabaya yeni geldikleri için arkadaşı da pek azdı. Öğretmen ona dönerek sen mi aldın oğlum diye sordu. Ceplerini yoklayan Cemil boğuk bir sesle hayır efendim dedi. Öğretmen ders saatini kaçırmamak için Cemil'e dönerek sen yönetmen beyin kapısında bekle dedi. Başı öne eğik, gözleri yaşlı, yüzü kıpkırmızı olan Cemil sınıfın kapısını yavaşça örttü gitti. Sınıf çok üzülmüştü bu olaya. Öğretmen bir şey yokmuş gibi yine gülerek derse başladı. Harita üzerinde dağları, nehirleri gösteriyordu. Yüksel'in arkasında oturan Ayhan pek dalgındı. Ders girmiyordu kulağına bir türlü. En çok üzülen oydu. Çünkü Cemil suçsuzdu. O yapmamıştı bunu. Silgiyi alan sağdaki çocuktu. Birinci dersten çıkarken silgiyi cebine o koymuştu. Gözleriyle görmüştü bunu. Herkes bahçeye çıkarken o eşyaların asıldığı yere doğru inmişti. Belki de paltosunun cebine koydu. Peki ama ne yapmalı şimdi? Söylesem mi, söylemesem mi diye düşünüyordu. Cemile yazıktı, günahsızdı o. Çünkü almamıştı. Ama söyleyecek olursa bu yaramaz çocuk onu döver, konutlarının önünden geçiremeyeceği gibi mahallede top bile oynatmazdı. Geçen gün Şerifi konutlarının kapısına kadar kovalamış, zavallı çocuğu nedenli korkutmuştu. Öyle ya, Şeref yeni topunu niçin versin ona? Haksızlıktı bu. Hayır, hayır içinde saklayamazdı bunu. Öldürecek değildi ya. Eğer böyle bir şey olursa öğretmenine ya da babasına söylerdi. İyice söz verdi kendi kendine. Gidip öğretmenini anlatacaktı. Zil çaldığında öğretmen sınıftan çıktı. Ayhan sağdaki çocuğun yüzündeki çirkin gülümsemeyi gördü. Yönetmen ve öğretmeni Cemil'e tatlı tatlı silgiyi alıp almadığını sordular. Hep hayır yanıtı alınca yönetmen kızdı, onu azarlamaya başladı. Bu sırada kapıyı tıklayan Ayhan ürkek adımlarla içeriye girdi. Efendim, Cemil suçsuzdur. Silgiyi alan sağdaki çocuktur. Gözlerimle gördüm cebine koyarken. Dersten çıktığında eşyaların asıldığı yere doğru gitmişti dedi. Yönetmen Cemile'ye Ayhan'a yandaki odaya girmelerini söyledi. Az sonra Hadem'e hem sağdaki çocuğu hem de onun büyük paltosunu getirmişti. Paltonun iç cebinde kağıtla sarılı duran silgiyi çocuğa gösteren yönetmen ''Bunu sen mi aldın?'' dedi. Gözlerinde kin, yabansılık okunan yaramaz çocuk soruyu yanıtlamadı. Başını önüne eğdi, ne kötü bir şey yapmıştı. Yüzü kızarmaya başladı. Hem bunu arkadaşı Cemile yüklemişti. Utandı, sıkıldı, ağlamak istiyordu. Bu ansızın değişime karşısında öğretmeni söze karıştı. Bir daha yapmayacağına kesin söz verirse, ''Ben sorumlu olayım, siz de kusurunu bağışlayın, bu kez ceza vermeyiniz.'' dedi. Yönetmen daha ciddi bir sesle sordu. Söz mü? O yaptığından utanmış başını sallıyor, evet diyordu. Böylece Cemil ile Ayhan bu çirkin işten kurtuldular. Sağdaki çocuk da çok uslandı ama yıllar sonra bile Cemil'e her görüşünde içinden onu tedirgin eden bir ses duydu. 30 yıl sonra emir erini arayan paşa. Bölgenin askerlik şubeleri müfettişini yapan paşa, bu küçük şirin kasabaya ilk olarak geldiğini düşünüyordu. Sürekli serin esinti, sevecenlik dolu bir el gibi yüzünü okşuyor, bu sıcak havada ona gönül açıklığı veriyordu. Sağda kıvrıla kıvrıla ilerleyen ırmak, yolu da buyruğunu almış peşi sıra izletiyordu. Soldaki yamaçlarda tarlalar, küme küme ağaçlar göze çarpıyordu. Kasabaya giren yolun iki yanındaki evler çiçekleriyle hoş geldiniz der gibi esenliyorlardı. Çevresine bakınan paşa yardımcısına dönerek, "Bu şirin kasabayı sanki eskiden tanır gibiyim, hiç yabancılık duymuyorum," dedi. Yardımcısının yanıtına başını sallayarak geçmişlere daldı. Evet, bu güzel ilçenin neden yabancı gelmediğini anımsamıştı. Yıllar öncesine döndü. Birinci Dünya Savaşı'nı, kızgın bir güneşin altında uçsuz bucaksız uzayıp giden çölleri, bir zaman vatanımız olan yerleri düşündü. Bazen cephede elinde mazeriyle koşan, bazen odasının kapısında buyruk bekleyen o soylu yiğit erini anımsadı. İşte bu er Çay Cumalı Ahmet'ti. Ne denli gözü pek çalışkan bir erdi bu. Bulur, buluşturur, ona ne güzel yemekler yapardı. Üstelik bir gün yemek getirirken ayağından yaralanmıştı. Acaba sağ mıydı? Görüşmek olanağını bulacak mıydı onunla? Arabanın yavaşça durması, yardımcının "Geldik paşam" demesiyle bu imgeler, anılar sona ermişti. Onları memurlarıyla birlikte şube binbaşısı derin bir saygı içinde karşıladı. O gün kasabada her zamankine benzemeyen tasalı bir kalabalık vardı. Kurası gelenler bu gece asker olarak yerlerine gönderileceklerdi. Birçok anne baba yavrularını uğurlamaya gelmişlerdi. Şubenin geniş bahçesinde her ağacın dibinde oturmuş kadınlı erkekli topluluklar, asker elbiselerini giymiş gençlerle coşku dolu içtenlikle konuşuyorlardı. İncelemesini yol yorgunluğu dolayısıyla yarına bırakan paşa bu canlı tabloyu izlemekten kendini alamamıştı. Bir kadın yazmasının ucuyla gözyaşlarını siliyordu. "Ah bu analık," dedi. İçinden biraz sonra gidecek olan bu topluluğa birkaç söz söylemek isteği doğdu. Uzun savaş ve barış yılları içinde ana kucağından ayrılan bu yiğit delikanlıların sayısız esirgemezliklerine tanık olmamış mıydı? Biraz sonra hazır olan topluluğa Sayın General şöyle seslendi. "Günaydın sevgili yiğit gençler." Sağ sesler arasında o sözlerini sürdürüyordu. "Biraz sonra doğduğunuz, büyüdüğünüz kasabanızdan, köyünüzden birkaç ay için ayrılacaksınız. Arkanızdan ulusal bir duyguyla göğsü kabaran babalar, ayrılık özlemiyle gözyaşlarını silen ana, bacı, yavuklularınız size güle güle gidin, güle güle gelin diyeceklerdir. Ulusal görevinizi yapmaya giderken bir asker olarak sizlere bunun kutsallığını açıklayıp tanrısal sevgisini aşılamak içimden, yüreğimden geldi." Sağ sesleri sessizliği yeniden bozmuştu. "Kahraman Türk ulusunun sevgili çocukları. Gözlerinizde parlayan şu ateşli ışıklar bana neler anımsatmıyor. Şuna inanınız ki Ulu Tanrı Türk ulusunu askerlik, kahramanlık, özgürlük, adalet için yaratmıştır. Bence Türk demek asker demektir. Dünyanın hiçbir ulusu Türkler kadar askerliği hakkıyla başarmış değildir. Babalarınızla, dedelerinizle Balkan, Cihan ve İstiklal Savaşlarında birlikte çalıştık. Çok zaman onların kahramanlıklarına gözyaşlarımla tanık oldum. Gidiniz, yüreğinizi vatan aşkıyla, gönlünüzü ulus sevgisiyle doldurarak gidiniz. Orada yaşamı daha yakından tanıyacaksınız. Gerçek bir insan olmanın gizini öğreneceksiniz. Çalışma, istem yoluyla insanoğlunun neler yapabileceğini gözlerinizle göreceksiniz. Ta derinlere arkadaşlık sevgisinin temelini atacaksınız. Bakınız bu konuda sizlere canlı bir örnek vereyim. Bundan 30 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'nda vatanımızın bir parçası olan Arabistan çöllerinde bulunuyordum. 2 yıl bazen cephede, bazen yanımda canını bile esirgemeyen bir er bulundu. Bu Çay Cumalı Ahmet'tir. Kunduracılık, aşçılık sanatını işleyen kısa boylu bir askerdi. İnşallah sağdır. Tanıyanlarınız varsa haber veriniz. Seni Mekke'deki Yüzbaşı Galip Bey çağırıyor deyiniz. Derin bir soluk alan paşa, işte çocuklarım sözlerime bir askerlik anımla son vermiş oluyorum. Türk askerine yakışır bir biçimde bu kutsal ödevi hepinizin başarılar içinde bitireceğinize inanıyorum. Tümünüz sağlıcakla kalın sevgili yavrularım. Damarlarında bir şeyin kaynaştığını, volkanlaştığını duyan genç erler sağ sesleriyle Sayın General'i odasına uğurladılar. Yemeğini henüz bitirmiş olan Hacı Ahmet bu habere çok sevindi. Ceketini, şapkasını giyerken Allah Allah diyordu. Işığı yeniden kaçmış olan gözleriyle yandaki aynaya baktı. Gözlerinde bir ışık, dudaklarında bir gülümseme belirmişti. İvedi adımlarla yürüdü. Yıllar önceki anılar zihninden bir sinema şeridi gibi gelip geçiyordu. Yüzbaşısından pek memnundu. Demek paşa olmuştu. Hey gidi ünler hey diyordu. İmrenme ve beğenilerini belirten bakışlarıyla paşanın odasına girdi, bir asker selamı verdi. Ayakta duran general sevecen bir sesle, "Gel bakalım benim 30 yıl önceki özverili askerim. Bu ne rastlantı, bu ne mutluluk," diyordu. Bir asker dinçliğinde duran Ahmet, "Allah'a çok şükür, hoş geldiniz Sayın Paşa." Askerlik anılarının bazılarını anlatan paşa, en ince ayrıntıları bile unutmamıştı. Özdeş anıları yaşayan Hacı Ahmet'in de içeridekiler gibi gözleri buğulanmıştı. Bir ara bir şey yanımsamış gibi ayağa kalkarak, "Emredin paşam, akşam yemeğini ben hazırlayayım," dedi. Paşa gülmüştü. Ahmet konuşmasını sürdürdü. "Hiç tasalanmayın paşam, artık arkamdan kurşun atacak bir düşman yok. Çok şükür Erinç içindeyiz," diyerek izin istedi. Onun sevdiği yemekleri unutmamış olan Ahmet güzel bir sofra hazırlayıp getirdi. Gece babamın neşeyle anlattığı bu olay benim de gururumu, Türklüğümü okşamış, teşekkür etmek, onu tanımak gereğini duyurmuştu. Ertesi gün kasabamızdan ayrılan generalin ayrılık törenine ben de gittim. Babamın elini sıkan general 30 yıl sonra yeniden görüşmek umuduyla diyordu. "Oğlum," diye tanıtılınca elini öptüm. Vatan ve ulus için çarpan bir yürek, 30 yıl sevgi yaşayan bir askerin oğlu olmakla sınırsız bir sevinç, mutluluk duyuyorum. "Size yürekten gelen saygılarımı sunuyorum," dedim. Alnımdan öpen generalin dudaklarından şu sözcüklerin döküldüğünü duydum. "Vatan için seve seve canını, kanını veren bu ulusun öz oğulları her zaman için her yerde anılmaya, görülmeye, her köşeye anıtları dikilmeye yakışır yavrum." Bayrak sevgisi. Nisan ayının en güzel cumartesi günlerinden biriydi. Sınıfın içini çiçek açan erik, şeftali ağaçlarının pek hoş kokuları dolduruyordu. Öğrenciler son derslerini yapıyorlardı. Öğretmenlerini can kulağıyla dinlerken 1,5 günlük dinlenmenin sevincini yaşıyorlardı. Erol'un gözleri başka bir sevinçle parlıyordu. Çünkü biraz sonra yapılacak bayrak töreninde şanlı bayrağını o elleriyle yükseltecekti. Bu ödevin onurunu şimdiden duyuyordu. Bir türlü yerinde rahat oturamıyordu. Az sonra zil çalınca arkadaşları gibi o da bahçeye çıktı. Çantasını bir kıyıya bırakarak hazırlanan bayrak direğine koştu. Öğretmenler sınıflarının sıra olmasına çalışıyorlardı. Sonunda hazırlık bitti. Yönetmen göründü. "Hazır ol" komutuyla başla buyruğunu verdi. "Korkma, sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak," diye ulusal marşı söylemeye başladılar. Tüyleri diken diken olan Erol, bayrağı onur duyan bir hızla çekmeye başladı. Bu güzel günü hiç unutmayacaktı. Yüzüne gözüne sürülen bayrağını bugün daha yakından görmüş, tanımıştı. Nazlı nazlı göklere doğru yükselen bayraktan kanına, yüreğine, tüm gövdesine tatlı bir şey boşanıyordu sanki. Ne tatlı bir andı bu. Arkadaşlarının gür seslerini coşkuyla dinliyordu. "O benimdir, o benim milletimindir ancak," diyorlardı. Daha geçen gün öğretmenleri, "Bayrağını seven yurdunu, vatanını, ulusunu sever. Onun uğruna seve seve canını verir," dememiş miydi? Ne denli coşkulanmıştı bunları anlatırken. Tarih sayfaları bir sinema şeridi gibi gözünden geçmeye başladı. Türkler deyin ün, onur, utku kazanmış bir ulus var mıydı? Bütün dünyada örnek olarak bayrağı uğruna ölmesini bilen salt ulus Türklerdir diye gösteriliyordu. Daha birkaç ay önce amcasının esenleşirken söylediği sözleri anımsadı. "Vatan uğruna, bayrağımız yoluna gidiyorum." "Erol, yarın sen de asker olacaksın," dememiş miydi? Gözleri sulandı, iki iri damla yanaklarından süzülüp aktı gitti. Amcasının arkadaşı bile mektubunda, onu şanlı bayrağımıza sardık sarmaladık, törenle gönderdik diyordu. Bu acı anımsayışa üzülmüştü. Bayrak çoktan yukarıya çıkmış dalgalanıyordu. Nemli gözleriyle baktı, baktı. O anda Erol'un beni bağışla diyen bir durumu vardı. İçinden senin yoluna benim canım da kurban olsun diyordu. Yönetmenin rahat komutuyla tören sona ermiş oldu. Bazı öğütlerde bulunan müdür çocukları serbest bıraktı. Issız bir yoldan dalgın dalgın yürüyen Erol'un yanına arkadaşı Levent sokularak ''Neyin var Erol? Törende hep seni izledim. Öyle coşkun bir davranışın vardı ki son zamanlarda gözlerinden yaşlar da döküldü.'' dedi. Erol çok sevdiği bu arkadaşından düşüncelerini saklamadı. Birkaç sözcükle düşüncelerini açıkladı. ''Bugün bayrak sevgisi bütün varlığımı işledi. Sonra da amcamın son mektubundaki bir sözünü anımsadım. O, bayrağı uğruna ölmesine bilen bir ulus ancak özgür yaşayabilir. Biz böyle ulusun çocuklarıyız.'' diyordu. Acı bir şaka. Öğretmen sınıfa girdiği zaman çocukların gürültüsü kesilmişti. Onları tatlı bir gülümseyişle esenledi. Hep bir ağızdan yükselen sağ ol sesleri genç kadının ruhunda bir yenilik oluşturdu. Orta boylu genç bir öğretmendi bu. Evlenmemişti hiç. Öğrencilerine her zaman içten gelen bir anne sevgisiyle davranırdı. Onların neşeleriyle sevinir, üzüntülerine ortak olmaya çalışırdı. İskemlesine otururken çocukları şöyle gözden geçirirdi. Pencere kıyısında oturan Nedim'in gözlerini ovuşturduğunu gördü. Gözlüklerini takmamış olması ilgisini çekti ve sordu. ''Ne var Nedim? Gözlüklerin nerede?'' Çocuk çekingen bir devinimle ayağa kalktı, gözleri nemlenmişti. Ağlayan bir sesle. ''İsmail bana dört göz'' dedi öğretmenim. ''Gözlüksüz yürürken ayağım taşa takıldı, düştüm. Cebimdeki gözlük bu yüzden kırıldı.'' Öğretmenin neşesi kaçmıştı. İsmail'i tahtaya çağırırken sınıf başkanını uzun bir saygı bezi almaya gönderdi. Aklına yıllar önce tanıdığı ve geçenlerde rastladığı bir arkadaş gelmişti. Zavallı arkadaşı ona okul yıllarında gözlük takmamanın cezasını çektiğini nasıl acı acı anlatmıştı. Bu dersin bir eğitim konusu durumunda verilmesinin yararı buldu. Başkanın elinden saygı bezini alarak İsmail'in yanına geldi. Öğrenciler kaygı içinde bakıyorlardı. İsmail korkuyla, ''Ben şaka yaptım öğretmenim.'' diyordu. Öğretmen, ''Korkma, ben de sana başka bir türlü şaka yapacağım.'' diyerek onun gözlerini bezle sardı. ''Şimdi bu şekilde 10 dakika kalacaksın.'' dedi. İsmail de, çocuklar da şaşırmışlardı. Öğretmen niye onun gözlerini bağlamıştı? ''Körebe mi oynayacak acaba?'' diyorlardı. Öğretmen daha tatlı, yumuşak bir sesle öğrencilere döndü. ''Sevgili çocuklar, İsmail'e verdiğimiz bu cezanın iç yüzünü biraz sonra daha iyi anlayacaksınız. Bakınız size olmuş bir öykü anlatayım. Yıllar önce ilkokuldayken bizim sınıfta Doğan isminde bir arkadaşımız vardı. Gözleri zayıftı, tahtayı uzaktan iyi göremiyordu. Öğretmenimiz kendisine gözlük takması gerektiğini söyledi. Bir ara taktı. Sonraları onu yine gözlüksüz görmeye başlamıştık. Kimseyle oynamaz, üstelik dinlenme aralarını sınıfta geçirirdi. Bir ara öğrendim ki bu arkadaşımıza terbiyesiz çocuklar dört göz Doğan, kör Doğan diyorlarmış. Onunla pek ilgilenmezdik. Acırdık yalnızca. Geçenlerde onu bir gazinoda keman çalarken gördüm. Yıllar öncesine dönerek kendimi tanıttım. Onu dinlerken içim parçalandı. Son söz olarak bana, birkaç yaramaz arkadaşımın alaycı sözlerinden dolayı gözlük takmamanın cezasını çekiyorum dedi. Yanından yüreğim sızlayarak ayrıldım. İşte çocuklar, gözden, kulaktan, elden ve ayaktan rahatsız olan kardeşlerinize dertlerini anımsatmamanız gerekir. Onlara acımaktan çok sevgi, sevecenlik gösterirseniz dostluklarını kazanmış olursunuz. En büyük insanlık ödevi budur. Sonra Nedim'e dönerek arkadaşının gözlerini çöz dedi. Gözlerini kırpıştıran İsmail davranışındaki yanlışı anlamıştı. Öğretmen ona, karanlığın zorluğunu tattın şimdi. Nedim'den bağışlamasını dile dedi. İsmail arkadaşına, bir daha böyle şakalar yapmayacağım derken, sınıftaki bütün çocuklar arkadaşlarına buna benzer şakalar yapmayacaklarına içten tüm yürekleriyle söz verdiler. Topalada. Onu her gün evimizin önünden geçerken görürdüm. Bir elinde baston, ötekinde koltuk değneği bulunurdu. Koltuğuna sıkıştırdığı ekmeğini ya da gazetesini evine ağır ağır götürürdü. Kasabanın yerlisi olmasına karşın çok az kimse onunla esenleşirdi. Yüzünde buruşukluklar, saçlarında aklar vardı. Çocukluğumda ondan ürperdiğimi, üstelik korktuğumu bile anımsarım. Gözlerini çıkararak insanları yiyecekmiş gibi bakardı. Artık bu alışkanlıklarını bırakmışa benziyordu. Bir iki yıldır onun bu tür olaylarından söz edildiğini duymamıştım. Bir gün test çıkan bir iş dolayısıyla komşu içeğe gitmem gerekti. Koşarak durak yerine gittim. Araba beklemeye başladım. 2-3 metre sağımda bir taş üzerine oturmuş birkaç okul çocuğuyla konuşan Hasan dayıyı gördüm. Koltuk değneğini yanı başına uzatmış, ellerini, çenesini dikine tuttuğu bastonuna dayayarak çocuklara coşku içinde bir şeyler anlatıyordu. Öğrencilerin sessiz dinlemeleri benim de ilgimi artırdı. İstemeyerek dinlemeye başladım. Derin derin soluk alıyor, her yutkunuşunda gırtlağındaki kemik bir aşağı bir yukarı inip çıkıyordu. Hey gidi çocuklar hey! Bizim zamanımızda okul, öğretim yeri pek azdı. Bizler çok yoksul, eğitimden uzak büyüdük. Konutlarımızda dokuduğumuz ketenli bezlerden gömlek, pantolon yapardık. Ana babalarımız da bilgiden yoksundu. Sağa bak kusur, sola bak günah olurdu. Ama ben çok yaramaz ve azgındım. Söz dinlemez, can yakmaktan, dokunca verdirmekten çok hoşlanırdım. Acımak nedir bilmezdim. Çevremizdeki kedi köpeklere taş atıp onları bağırtmak en kolay işlerimden biriydi. Hayvanların kuyruklarına teneke bağlayarak karınlarına iğne batırmak ve onları koşturmak sevdiğim oyunlardandı. Yaz geceleri kendime benzeyen çocukları toplayarak komşunun bahçesinden erik, salatalık gibi meyveleri çalmaya ayartırdım. Gitmeyenleri dövdüğüm bile olurdu. Soluk alıp öksürdükten sonra sürdürdü konuşmasını. En kötü alışkanlığım sakat insanları hiç sevmememdi. Topalların ayağına değnek uzatır, gözleri görmeyenlere de engeller çıkartırdım. Onların yaşamaları bana gereksiz gelirdi. Bir gün hiç unutmam, yoldan eşeğine binmiş bir görmez yaşlı adam geliyordu. Elimdeki ucu çivili değneği sessizce giderek eşeğin arkasına batırmaya başladım. Çifte atarak koşmaya başlayan hayvan neye uğradığını bilmeyen yaşlı adamı yere düşürmüştü. Elleri çizilip burnundan kanlar gelen yaşlı görmezi bir şeyden haberim yokmuş gibi yeniden eşeğine bindirdi. Evecenleşen çocuklardan biri, "Peki ama Hasan dayı, senin de şimdi ayağın sakat, biz de sana böyle şeyler yapsak hoş olur mu?" dedi.